Kış Bahçesi, Kristin Hanna. 24. Ayrım. Apartman dairesi çok küçük. Bir odun sobası, lavabo, birbirine uymayan 4 sandalyesiyle birlikte bir tahta masa ve duvara dayandırılmış dar bir yatak bulunan tek bir oda. Perdesiz bir pencere, sokağın karşısındaki tuğla duvara bakıyor. Köşede aralık duran bir kapı boş, küçük bir dolabı gözler önüne seriyor. Burada banyo yok. Binada ortak kullanılan bir banyo olmalı. Hepsi birlikte burada, ayakkabı kutusundaki fareler gibi sıkışık bir halde nasıl yaşayabilirler? Büyük annesi sigarasının izmaritini küllerle dolup taşmış bir çay tabağında ezerek, ''Gelin'' diyor. ''Size eşyalarınızı nereye koyacağınızı göstereceğim.'' Vera saatler sonra yeni evlerindeki ilk gecede haşlanmış lahana kokan ve çok kalabalık olan odanın içinde, yerde battaniyelerden bir yatak yaparak kardeşinin yanına sokulup yatıyor. Annesi yorgun bir şekilde, ''İş yerinden bir adam yarın mobilyalarımızı getirecek.'' diyor. Olga ağlamaya başlıyor. Hepsi mobilyaların çok önemli olmadığını biliyor. Vera kardeşinin elini tutuyor. Dışarıda bir araba bir şeye çarpıyor. Bir adam bağırarak küfür ediyor ve Vera kendini bunların tükenen bir hayalin sesleri olduğunu düşünmekten alıkoyamıyor. Bundan sonra Vera daima öfkeli ve hayatla ilgili memnuniyetsizliğini saklamaya çalışmasına rağmen bunu başaramadığını biliyor. Çabuk öfkeleniyor ve eleştiriyor. O, annesi ve Olga'ya birlikte dönecek ya da hiç dönemeyecek kadar sıkışık bir halde dar yataklarında yatıyorlar. Vera sabahtan akşama kadar çalışıyor ve eve geri geldiğinde daha fazla çalışıyor. Annesi ve büyük annesiyle akşam yemeğini pişirip gece için sobaya yakacak odunu taşıyor, bulaşıkları yıkıyor, çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Bu durum yalnızca cumaları farklı. Annesi evden çıkarlarken, ''Oraya gitmekten vazgeçmelisin.'' diyor. Saat sabahın 5'i ve caddeler simsiyah oltu taşı gibi karanlık. Bir kafenin önünden geçerken, Vera sarhoş bir grup genç soylunun sendeleyerek dışarı çıktığını, güldüklerini ve birbirlerine sarıldıklarını gördüğünde göğsünde bir ağrı hissediyor. Bu insanlar çok genç ve özgür. Ama yine de kahve içmek, politika tartışmak ve önemli şeyler yazmak yerine, annesinin yanında güçlükle yürüyerek şafak vakti işe giden Vera'dan daha büyükler. Annesi uzanıp Vera'nın elinden tutuyor, usulca. ''Üzgünüm.'' diyor. Hayatlarının ya da kayıplarının gerçeği hakkında çok az konuşuyorlar. Vera annesinin elini sıkıyor. Biliyorum ya da sorun değil demek istiyor. Ama ağlayacağından korkuyor. Bu yüzden sadece başını sallıyor. Sonunda annesi tramvay durağına doğru dönerek pekala, öyleyse hoşça kal diyor. Bu gece görüşürüz. Üçü işe gitmek için birbirlerinden ayrılıyorlar. Vera tek başına büyük saraya kalan son birkaç bloğu da yürüyor. Uzun kuyruğa giriyor ve sırasının gelmesini bekliyor. Sıra ona geldiğinde masadaki goblin, isim, diyor. Vera cevap verdiğinde goblin kağıtlarını alıp okuyor. Goblin birdenbire sandalyesinden kalkıp gidiyor. Koridorun aşağısında Vera goblinin kocaman, camlı bir odada, önce diğer goblinlerle, sonra da uzun, siyah cübbe giymiş bir adamla konuştuğunu görebiliyor. Goblin nihayet geri gelip yerine oturuyor ve kağıtları Vera'ya geri veriyor. Krallığımızda bu isimlerde biri yok. Yanılıyorsunuz. Sıradaki. Ama o gerçekten burada efendim. Bir yıldan fazla bir süredir buraya geliyorum. Lütfen tekrar kontrol edin. Burada o isimde biri yok. Ama... Goblin alaycı bir gülümsemeyle, ''O burada değil.'' diyor. ''Öldü. Anladın mı? Şimdi ilerle.'' Goblin, Vera'nın çevresine bakmak için kafasını uzatıyor. ''Sıradaki.'' Vera, dizlerinin üzerine çöküp ağlamak istiyor. Ama dikkati kendi üstüne çekmek iyi bir şey değil. Bu yüzden gözlerinden akan yaşları silip omuzlarını dikleştiriyor ve işe gitmek için yola koyuluyor. Babası öldü. Bir an oradaydı ve sonra kayboldu. Gerçek şu ki babası öldü. Onlar her kimdilerse babasını öldürdüler.
parlak siyah arabalarındaki cüceler ve emrinde çalıştıkları kara şövalye. Fakat yas tutan bir ailenin sorduğu basit sorular olsa bile soru sorulamaz. Ailesi onu gömmek, mezarını ziyaret etmek ya da defnetmek üzere cesedini giydirmek için yalvaramaz. Tüm bunlar dikkati onların ve kara şövalyenin inkar etmek istediği bu infazın üzerine çeker. Vera kütüphanede işe koyuluyor ve babası hakkında hiçbir şey söylemiyor. Vera yolculuğun uzun sürmesini istediğinden bugün tramvaya binmeyip eve yürüyerek dönerken soğuk yerden yükseliyor gibi. Narin siyah yapraklar ağaçlardan düşüp soğuk havada asılı kalıyor. Öyle çok yaprak var ki uzaktan bakıldığında bir karga sürüsü çok alçaktan uçuyormuş gibi görünüyor. Kurşun renkli gökyüzü altında binalar soluk ve saklanıyor gibi görünüyor. Bu havada nane yeşili şato bile terk edilmiş gibi görünüyor. Vera eve vardığında kaldırım taşlı caddelerde ve ağaçların çıplak dallarında karlar birikmekte. Kapıda sadece biraz soluklanmasına yetecek kadar duraklıyor. O anda yapacağı konuşmayı düşünüyor ve üzerine halsizlik çöküyor. Yine de sırtını dikleştirip içeri giriyor. Oda eski yaşantılarına ait mobilyalarla dolu. Büyük annesinin yatağı duvara doğru itilip üzerine yorganlar yığılmış. Onların daha dar olan yatakları dolaba dayanmış. Dolabın kapağını açmak istediklerinde yatağa çekmek zorundalar. Annesinin elleriyle boyadığı şifonyer ve bir çift lamba açılmayan pencerenin altındaki duvarda sıralanmış. Bu dairedeki tek güzel mobilya olan babasına ait harika maun çalışma masasının üzeri salatalık turşusu ve soğan kavanozlarıyla dolu. Vera annesini ocağın başında buluyor. Olga masada patatesleri soyuyor. Annesi Vera'ya bakıp tencereyi ocaktan alıyor, sonra ellerini belinde bağlı olan önlüğe siliyor. Elbisesi bol ve eski. Bütün gün yiyecek deposunda çalıştıktan sonra saçları dağınık olmasına rağmen annesinin gözleri keskin ve bakışlarında bilge bir şeyler var. Annesi sonunda, "Bugün cuma," diyor. Olga sandalyesinden kalkıyor. Kendisine çok dar gelen elbisenin içinde tohumun kabuğundan filizlenen bir çiçek gibi görünüyor. Vera 15 yaşını Sasha ile karşılaştığı yaş olarak hatırlamasına rağmen, kız kardeşinin 15 yaşında bir çocuk olduğunu düşünmekten kendini alamıyor. Vera o zamanlar tam bir yetişkin olduğunu düşünmüştü. Aşık olmak istediği adamla bir köprünün üzerinde duran bir kadın. Olga, "Bir şey öğrendin mi?" diye soruyor. Vera yüzünün renginin çekildiğini hissediyor. Annesi çabucak, "Gel Olga," diyor. "Paltonu ve keçe botlarını giy, yürüyüşe çıkacağız." Olga, "Ama botlarım bana çok küçük geliyor," diye sızlanıyor. "Ve kar yağıyor." Annesi yataklarının yanında duran kocaman yuvarlak ve deri sandığa giderek, "Tartışma yok," diyor. "Büyük anneniz yakında işten eve dönecek." Annesi ve kardeşi sokağa çıkmak için giyinirken Vera hiçbir şey söylemeden uzak duruyor. Herkes hazır olduğunda bulanık, bembeyaz bir dünyaya dışarıya çıkıyorlar. Düşen kar tanelerinin sessizliği etraflarındaki her şeyi susturuyor. Tramvayın vınlaması ve takırdısı bile uzaktan geliyor gibi. Grand Park'a giderlerken şimdi daha da çok yalnızlar. Oraya vardıklarında bütün meydandaki sokak lambaları yanmış. Bu soğuk akşamın ilk saatlerinde burada hiç kalabalık yok. Uzakta sadece asilzadelerin bir sıra yaldızlı evleri var. Parkın ortasına geliyorlar. Kanatlı bir atın bronzdan yapılmış kocaman heykeline. Heykel isyankâr bir şekilde karların arasından yükseliyor ve ona bakan herkesi gölgede bırakıyor. Annesi heykelin önüne geldiklerinde, "Bunlar tehlikeli zamanlar," diyor. "Bazı şeyler var. İnsanlar bunları bir apartman dairesinin gizliliğinde ya da arkadaşlığın sırları içinde bile konuşamazlar. Biz bundan bahsedeceğiz." Annesi duraklıyor, nefes alıyor ve sesini yumuşatıyor. "Ondan bahsedeceğiz şimdi. Bir daha asla bahsetmeyeceğiz, tamam mı?" Olga ayağını karların içine vuruyor. Neler oluyor? Annesi cevap olarak Vera'ya bakıyor. Vera gözyaşlarının gözlerini yaktığını hissederek. Bugün babamı sormak için büyük saraya gittim diyor. O gitti. Olga, bu ne demek? Diyor. Gitti mi? Onun kaçtığını mı düşünüyorsunuz? Başını sallamaya gücü olan kişi annesi. Hayır, kaçmadı. Annesi tekrar etrafına bakıyor ve birbirlerine dokunup heykelin gölgesinde birbirlerine sokulabilmeleri için daha da yakına geliyor. Onu öldürdüler. Olga boğuluyormuş gibi korkunç bir ses çıkarıyor. Vera ve annesi onu sıkıca sarıyor. Geri çekildiklerinde hepsi ağlıyor. Vera anında donarak neredeyse hiç göremeyinceye kadar kirpiklerini birbirine yapıştırmasına rağmen gözlerinden akan yaşları silmeye zahmet etmeyerek "Sen biliyordun," diyor. Annesi başını sallıyor. "Onu alıp götürdükleri zaman mı?" Annesi yine başını sallıyor. Vera, "Her cuma gitmeme izin verdin," diyor. "Eğer bilseydim." Annesi, "Kendi başına öğrenmeliydin," diyor. "Ve elbette ümit ettim ki..." Vera, "Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum," diyor. Kendinden, kendi hayatından koptuğunu hissediyor. Annesi, "Bana bunu sormanı bekliyordum," diyor. "İkiniz de bekliyordunuz, umut ederek, şimdi biliyorsunuz. Bu bizim hayatımız. Petya'mız geri gelmeyecek. Şimdi biz buyuz." Olga, "Bu ne demek?" diye soruyor. Annesi usulca, "Yaşamak," diyor. Ve Vera anlıyor. Boşu boşuna beklemeyi bırakıp zamanıyla bir şeyler yapmasının vakti geldi. Vera, "Ne hayal kuracağımı biliyorum," diyor. "Her şey çok imkansız görünüyor." "Hayaller baban gibi adamlar içindir. Baban için şimdi sanki suçluymuşuz gibi baş başa ve gizlice yas tutmamızın nedeni bu hayaller. Baban senin kafanı bir sürü hayallerle doldurdu. Bunları bırak. Babanızın çocukları olmayı bırakıp bu krallığın kadınları olun. Sana yemin ederim ki bu dünyada yapılacak şeyler var." Anneleri onlara sımsıkı sarılıyor ve her ikisinin de yanaklarını öpüyor. Birbirlerine yakın olduklarında annesi fısıldıyor. "İkinizi kendi yazdıklarından ve hayatından bile daha çok sevdi. Bu asla ölmeyecek." Olga yine ağlamaya başlayarak, "Onu özlüyorum," diyor. Annesi boğuk bir sesle, "Evet," diyor. "Sonsuza dek işte bu kadar uzun süre masada boş bir yerimiz olacak." Annesi en sonunda geri çekiliyor. "Ama babanızdan bir daha bahsetmeyeceğiz. Hiçbir zaman, birbirimize bile." Vera, "Ama duygularına öylece engel olamazsın," diyor. Annesi, "Belki," diyor, "ama onları ifade etmemek için direnebilirsiniz ve biz de bunu yapacağız." Annesi elini yün paltosunun kocaman cebine sokup sıkıştırılmış emayeden yapılmış bir kelebek çıkartıyor. Vera daha önce hiç bu kadar güzel bir şey görmemiş. Bu onların ailesinin sahip olabileceği türden bir parça değil. Krallara ya da en azından büyücülere ait bir şey. Annesi, "Bunu Petrey'in babası yaptı," diyerek hakkında hiçbir şey bilmedikleri aile geçmişini ortaya çıkarıyor. Bu küçük prenses için olacaktı. Ama kral bunun kötü işçilik olduğunu düşündü. Bu yüzden büyük babanız işten kovuldu ve böyle sanat eserleri yapmak yerine kilden tuğla yapmayı öğrendi. Düğün günümüzde bunu babana verdi. Ve şimdi ailemizde kaybettiğimiz birini hatırlamak için sahip olduğumuz şey bu. Bazen bunu elimde tuttuğumda gözlerimi kapatırsam Petya'nın kahkahasını duyabiliyorum. Vera bu kelebeğin düşündüğü kadar güzel olmadığını ve kesinlikle babasının kahkahasının yerini alamayacağını düşünerek "Bu sadece bir kelebek," diyor. Annesi usulca "Sahip olduğumuz tek şey bu," diyor. Vera sadece bir genç kızın yapabileceği şekilde kendini üzüntüye boğuyor. Ama kış mevsiminin sona yaklaşıp krallığın her tarafında bahar çiçekleri açmaya başladığında Bu melankoli ona ağır geliyor. Vera Park'ta gelişigüzel düzenledikleri cenaze töreninden aylar sonra sıcak bir yaz gününde annesine "Benim üniversiteye gidememem haksızlık" diye sızlanıyor. Kara toprağın üzerinde diz çökmüş, küçük bahçelerdeki otları ayıklıyorlar. İkisi de zaten bütün gün şehirde çalışmış. Bu onların yazlık rutinleri. Krallıkta bütün bir gün çalıştıktan sonra duvarlarla çevrili şehrin ötesine küçük bir parça toprak kiraladıkları kırsal bölgeye arabayla yapılan 2 saatlik bir yolculuk. Annesi, haksızlık konusunda sızlanmak için yaşın çok büyük ve açıkçası bunu yapmaman gerektiğini biliyorsun, diyor. Büyük yazarları ve sanatçıları öğrenmek istiyorum. Annesi, topuklarının üzerinde geriye yaslanıp Vera'ya bakıyor. Akşam saat 10'da düşen tatlı altın sarısı ışıkta neredeyse yine güzel görünüyor. Sadece kahverengi gözleri inat edercesine yaşlı duruyor. Annesi, sen kar krallığında yaşıyorsun, diyor. Sanırım bunu biliyorum. Öyle mi? Dünyadaki en harika kütüphanede çalışıyorsun. Her gün parmaklarının ucunda 3 milyon kitap var. Kraliyet Müzesi eve dönerken yolunun üzerinde. Ve kız kardeşin orada çalışıyor. Dilediğin zaman büyük ustaların resimlerini görebilirsin. Galina Ulunova. Dipnot 33. Dünyaca ünlü Rus balerin. Bu sezon dans ediyor. Operayı da unutma. Annesi onaylamadığını belirten bir ses çıkarıyor. Bana bu krallıkta yaşayan genç bir kadının bir şeyler öğrenmek için üniversiteye gitmesi gerektiğini söyleme. Eğer böyle bir şeye inanıyorsan, sesini alçaltıyor, sen onun kızı değilsin. Annesi ilk kez babasından bahsediyor ve bu istenilen etkiyi yaratıyor. Vera yanındaki küçük lahananın ince yeşil yapraklarına bakarak yana doğru kayıp ılık toprağın üzerinde oturuyor. Ben Petri Andreyevich'in kızıyım diye düşünüyor ve bu düşüncesini yeniden değerlendirdiğinde babasının gece ona okuduğu kitapları ve kurması için gerçekleştirdiği hayalleri hatırlıyor. Haftanın geri kalanında Vera bahçede yaptıkları konuşmayı düşünüyor. İşe gittiğinde kütüphanenin içinde dolaşıp yanında babasının hayaletiyle kitap yığınları arasında yürüyor. İhtiyacı olan tek şeyin okuduğu kelimeleri anlamasına yardımcı olacak biri olduğunu biliyor. Vera sanki hareketine karşı koymaya çalışan toprağa iterek çıkan körpe, yeşil filizi alan bir fidan gibi. Fakat güneş yukarıda. Keşke yukarı doğru büyümeye devam edebilse. Ve sonraki bir gün tanıdık bir yüz gördüğünde Vera tezgahta parşömen rulolarını düzenlemekte. Bu yaşlı bir adam. Mermer zemir üzerinde bir bastonla yürüyor. Yırtık pırtık kahverengi papaz cübbesi arkasında yere sürünüyor. Adam duvarın yanındaki bir masada oturup bir kitap açıyor. Vera annesinin onun bu planını onaylamayacağını bilerek yavaşça adama yaklaşıyor. Ama yine de birden bunu yapmayı planlıyor. Vera başını kaldırıp çapaklı gözlerinin ardından ona bakan adama yumuşak bir sesle "Affedersiniz." diyor. Uzun bir andan sonra adam "Veronika?" diyor. Veronika "Evet." diyor. Bu adam eski güzel günlerde evlerine gelirdi. Vera babasından bahsetmeyi düşünmüyor ama babasının da burada bulunan tozlar kadar aralarında olduğu kesin. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim ama ben özel öğretmen arıyorum. Fazla param yok. Papaz gözlüklerini çıkarıyor. Bir süre konuşmuyor ve konuştuğunda sesi ancak bir fısıltı gibi. Sana kendim yardım edemem. İçinde yaşadığımız zamanlar yazmayı bırakmalıyım. İçini çekiyor, sanki yapabilirmişim gibi. Ama belki yaşlı bir adam kadar çok korkmayan bazı öğrenciler tanıyorum. Soracağım. Teşekkür ederim. Adam, dikkatli ol genç Veronika, diyor gözlüklerini takarak. Ve bu konuşmadan kimseye bahsetme. Sır benimle güvende. Papaz gülümsemiyor. Hiçbir sır güvende değildir.
24. ayrımın sonu. Sayfa No. 258. Devamı 25. ayrımda.